Yeni bir hafta, yeni bir ekonomi gündemine hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Güldem Atabay, hattın diğer ucunda sevgili Eser Karakaş'la beraberiz. Nasılsın Eser, hoş geldin.
Teşekkür ederim. Ben...
Ya bu haftanın gündeminde ekonomi tarafında bir yarın sabah açıklanacak ödemeler dengesi detayları var. Orada cari işlemlerde yine 2,5 milyar dolar civarı bir fazla verilmesi bekleniyor. Bu yeni bir sürpriz değil zaten. Ekonominin daralma sürecinin sonuçları olarak biz cari açıkta hızlı bir sıfıra doğru gidiş gördük. Mevcut trendte değişen çok fazla bir eğilim yok.
Burada çok
2021
küçük bir araya gireyim. Eğer
lütfen.
piyasa beklentilerini çok tam olarak bilmiyorum. Bilsem de çok şey değilim yani. %100 güvenmiyorum yani beklentilere.
2
Ama
milyar dolar
açıklandığı zaman
civarı bir fazla bekleniyor. Daha önce
evet.
2,6 milyar dolar
Eğer
gelmişti.
cari açık fazla değil de açık verirse cari denge o zaman belki de 2019'u böyle çok küçük bir pozitif şeyle kapatma ihtimali var Türkiye'nin ama çok küçük bir pozitif şeyle. Ama hala fazla vermeyi sürdürüyorsa cari, yani hala Türkiye cari fazla veriyorsa 2019'da büyümenin pozitife dönme ihtimalini çok zayıf buluyorum. Böyle küçük
Öyle
bir ihtimal.
gözüküyor, öyle gözüküyor. Zaten
Evet.
yine Perşembe günü sanayi üretimi açıklanacak Eylül'e dair. Orada da önceki Eylül'e göre hala %2,8 daralma beklentisi var. Dolayısıyla çok fazla değişik, çok fazla sürprizli bir rakam yok gibi gözüküyor. Bunlar ekonomideki veriler. Daha çok bu hafta gündemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Amerika ziyareti var. Onu tartışırız. Hani burada niye gidiyor, ne istiyor, neler olabilir? Trump kendi koltuğunu kurtarma peşinde olduğu bir haftada. Daha da benim ilgimi çeken çok sevgili Rütük, bu dondurma reklamlarına yasak getirmeye ya da onları bir zapturapt altına almaya karar vermiş, fazla müstehcen olarak reklamları. Gündem bunlar. Bu son haber benim çok ilgimi çekti. Günümüz Türkiye'sinde nelere taktığımız konusunda son derece aydınlatıcı bir habercik olarak alt sıralarda yer aldı. Ama bence herhalde günün en dikkat çekici haberiydi bu kadar sakin bir hafta içinde. Sen neler söylemek istersin? Nereden başlayalım?
Gülcem, şimdi bu dondurma olayı
Çok
gerçekten
kritik, çok kritik.
Çok kritik. Yani şöyle böyle değil. Yani bir işin çok boyutlu bir mesele bir kere. Yani dondurma reklamı, şimdi müstehcen ifadesini kullandın. Eğer dondurma reklamında birileri müstehcenlik buluyorsa orada çok vahim bir psikopatoloji var demektir.
Ya mecburen yalayarak yiyor herkes. İster çocuk, ister büyük, ister yaşlı,
Tabii
ister
ya
genç.
dondurma nasıl
Bu kime erotik geliyor bilemiyorum ama.
yapılıyorsa yani dondurma öyle yenmez. Başka türlü yenmez yani. Dondurma
Acayip gelse bile neden
yalanarak
bu
yenir.
erotizmden rahatsız olunuyor? Ben onu bir anlamakta
Hayır yani,
zorlanıyorum.
hayır yani bir, farklı boyutları var diyorum. Bir
Tabii.
tanesi bunda bir erotik boyut görmek bir çeşit ruhsal patoloji. Onu
Evet.
söyleyeyim. Hastalık yani. İki, hadi varsayalım ki kaçınılmaz çünkü dondurma reklamı bu. Dondurmayı ısırarak yiyemeyecek. Külahta dondurmayı kaşıkla da yiyemiyorsun. Dolayısıyla bunda da biraz erotizm görüyorsan da gör yani ne yapayım yani ne
Tabii
bileyim ben.
tabii.
Yani bunda yani o zaman hani bir şey var yani böyle bir fıkralar vardı eskiden. Yani her şeyde şey görebilirsin. Yani futbol topunda işte kadın göğsü ya da kalçası da görebilirsin. Yani bunun sonu yok yani anlatabiliyor muyum?
Evet ya,
Yani
ya
şey
çok iyi anlıyorum.
yani bunun bu manyaklığın sonu yok. Çok açık söylüyorum. Şimdi bir bu işin yani şey boyutu. Bu tabii Türkiye'nin çok vahim bir anlamsız, aptalca bir muhafazakarlığa doğru kaydı. Çünkü muhafazakarlığın ben şuna inanırım. Olumlu yönleri de vardır. Yani mesela divan edebiyatına merak salıyorsa insanlar, divan edebiyatı yine merak salıyorsa, bunu da muhafazakarlık adına yapıyorlarsa bu iyi bir şeydir. Yahya Kemal'e, Ahmet Hamdi Tanpınar'a merak salıyorlarsa, muhafazakarlık adına bu çok iyi bir şeydir. Ama muhafazakarlık adına dondurmada erotizm görüyorlarsa bu dangalakça bir şeydir.
Bu
Çok açık
dangalakça bir
söylüyorum.
şeydir. Net. Çok
Dangalakça bir
ben de
şeydir.
çok
Yani bir şey
dangalakça bir
yok.
şeydir
Ama
diyorsun.
eğer ben muhafazakarım ve dolayısıyla da mesela divan edebiyatına merak sarıyorum diyorsa bu da güzel bir şeydir. Tabii divan edebiyatına merak salmak için illa ki de muhafazakar olmak da şart değil ama yani ben muhafazakarlığı öyle tanıyorum. Muhafazakarlık illa ki dindarlık demek değil. Muhafazakarlık kavramı dindarlar tekerlerine aldılar. ülkede. İnsan dindar olmadan da muhafazakardır yani. Muhafazakar olabilir. Yani bazı yerleşik değerleri savunursun. Bunun dindarlıkla alakası yoktur. O da ayrı bir konu. Ya ama bir de bizi ilgilendiren boyutu var bu mesele. Hiç yapılmış bir araştırma değil yani. Genç olsam, biraz da böyle fantezilere merakım olsa şunu yaparım. Dünyada yalanarak gelen dondurmanın müstehcen, erotik görüldüğü ülkelerle bu tür reklamların erotik görülmediği, yani kimsenin dikkatini çekmediği ülkelerin mesela geçmişteki son 50 yıldaki büyüme oranları ne olmuş?
Güzel, evet yani, güzel. Böyle, hakikaten böyle, güzel bir konu olur. Eğlenceli
böyle
bir konu
böyle
olur.
Böyle bir ekonometrik araştırma yapılsa.
Tabii yani, hani şimdi yalayarak dondurmayı yiyen ülkelerde bundan rahatsız olan bir RTÜK ya da o tür ülkeleri açık açık Türkiye gibi bunu bulmak da kolay değil. Araştırmanın yani, o kısmı oldukça zor.
Bu bir araştırma gerektirebilir. Bu bir araştırmadır. Yani mesela
hani İran'a gidebiliriz, Pakistan'a gidebiliriz, o ülkelerin
Amerika'ya gidebiliriz. Amerika'ya gidebiliriz. Yani evet. Ya bu tür dondurma reklamı, yalanarak gelen dondurma reklamı yapıldığı ülkelerde mesela kanallarda bununla ilgili ne gibi eleştiriler getirilmiş. Onların böyle bizdeki RTÜK gibi bir üst kurul varsa o ülkelerde buna yönelik bir sınırlama getirilmiş mi? Bu sınırlamaların kantitatif şeyi var mı verisi? Ve o ülkelerin büyüme oranları ve kişi başına gelirleri arasında bir korelasyon. Evet,
ben vardır. Gerçekten çok sıkılıyorum bu tartışmalardan, bu konuşmalardan, bu bakış açısından. Hani bu ülkede kadın erkek olmak hakikaten farklı.
Eminim arada çok ciddi bir korelasyon vardır.
Vardır eminim.
Yani dondurma yeme biçiminde erotizm yönelik ülkelerin kişi başına gelirleri mutlaka çok düşüktür. Büyüme oranları da çok düşüktür.
Evet hadi birilerine odur meydan. Ben hakikaten bunda evet. Yani dediğin çalışmaya çok faydalı bence olur ama yapmayı ben kendi adımla reddediyorum. Çünkü bu tür zihniyetleri bir şey ispat etsem de olur.
Yani, fanteziye meraklı bir genç asistan olsam şu anda.
Evet.
Böyle bir şey yaparım.
Eğlenceli olur. Yani, dikkat edin.
Eğlenceli olur. Yayını da epey ses çıkarır yani.
Evet.
Ondan sonra. Ama taraf... ben bu eminim sonucun nasıl çıkacağına.
Evet yani aklın yolu bir tabii.
Aklın yolu bir yani. Bu sonucun nasıl çıkacağına ismim gibi eminim. O da ayrı konu. Evet Güldem.
Değil bu Trump-Erdoğan görüşmesine gelmeden önce bugün yine ara başlıklarda Bir Gün gazetesi çıkarmış. Kemal Özkiraz var. Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi. Bu Avrasya Araştırma Şirketi eğer hatırlarsak yerel seçimleri %98'lik başarıyla tahmin etmişti. Tekrarlandığı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde tam isabetle bilen araştırma şirketi olarak son dönemlerde dikkat çekmişti. Bugün Kemal Özkiraz'ın paylaşımları Twitter'da dikkat çekici yine. Diyor ki enseyi karartmayın. AKP 2000-2020 arasında bölünecek. 50-60'lı, 20'li, 30'lu istifalar olacak. Geriye AKP'nin posası kalacak. DSP gibi bir anda çakılacak. MHP o hep kazanır. Ana muhalefette kalmaya devam edecek. Daha da bana ilginç gelen bugünler herkese ders olacak. İlgi çeken yeni partilerle ki burada sanıyorum Davutoğlu ve Babacan'ın partisi var. Tekrar demokratik bir parlamenter sistem kurulacak Türkiye'de diyor. Ondan önce bu AKP'nin genel toplantısı öncesinde Özkiraz'dan, AKP içinden başka birinden gelen açıklamalar var. Orada da diyorlar ki en azından mevcut sıkıntıları aşmak için görev dağılımı, görev değişikliği yapılacak AKP içinde diyor. Bunu söyleyen de AK Partili Kandemir. Tazelenmeye ihtiyaç var. Bu görev değişiklikleri sayesinde bu tazelenmeyi yakalayacaklarını iddia ediyor. Bence bunlar önemli. Yani bu RTÜK reklamının, RTÜK'ün dondurma reklamından rahatsız olması, bu bir sosyolojik değişimi, bir zorlamayı ifade ediyorsa zannediyorum iktidar partisinin bunda bir payı var. AK Parti'nin oy alanının düşüyor olması, hani ekonomik krize evet bunun önemli bir parçası ama bu tür yaklaşımlardan sıkılmış bir Türk halkının önemli bir kesimi de var. Dolayısıyla bu oyların yansıması, işte başkanlık sisteminden rahatsızlıklardan, dondurma reklamından rahatsızlığa kadar tutun. Bence hani bunlar birer tepki ve bu tepkiler ilk fırsatta sandığa yerel seçimlerde yansıdığı gibi yansıyacak. O yüzden de zannediyorum işte Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinden beklentileri, işte Suriye operasyonu, bütün bunların bir parçası bu ilgiyi tekrar çekmek için. Bir taraftan da çok yoğun bir şekilde ekonomiye destek vermeye çalışıyorlar. İşte bugün yine gördük TL kredilerden sonra Exim Bank'ın döviz kredileri ihracatçılar için 90 yaklaşık 1 puan kadar aşağı indirildi. kamu bankaları destekli, işte otomotiv sektörüne destek var, konut sektörüne destek var ama ekonomiden gelen tepkiler halen sınırlı. Dolayısıyla ilginç bir süreç içindeyiz. Bu yeni partilerin kurulması, açıklanması zannediyorum 2019 bitmeden hayata geçmiş olacak. Ondan sonra da çok daha aktif bir politika sahnesi izleyeceğiz. Tabii ekonomiden anne gözümüzü ayırmadan. Bunlardan söylemek istediğim bir şey var mı Eser?
Çok küçük bir şey ilave edeyim. Yani bu bir ilkesel bir şey. Her türlü idari müdahale ekonomik süreçlere, faizler üzerinde ya da başka konularda her türlü idari müdahale nihai olur, nihai olarak gelir bütçe kaynaklarının kullanımını gerektirir.
Evet, doğru.
Nihai olarak. Bunun alternatifi yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bu Exim Bank kredilerinden başka şeye kadar, yani döviz kredilerinden bilmem neye kadar, konut piyasasına kadar her türlü idari müdahale nihai olarak, tekrar ediyorum, bütçe kaynaklarının kullanımı gerektirir. Bunu da unutmayalım.
Evet, bu da zaten
mutlaka
hemen oradan...
Yani, bunun şey kaçarı yoktur.
Evet. Bunu hemen evet. Ekleyelim ki bunu da çok vurguladık. Bu özellikle yeni ekonomi programının ikinci versiyonu çıkmasıyla bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı zaten %4'e dayanmış durumda. Eğer evet. Bunun Merkez Bankası'nın kaynakları hani talan edilmiş demeyeyim ama sıra dışı bir şekilde bütçe gelir olarak aktarılmamış olsaydı biz bunun %5'lere doğru en az gittiğini görecektik. 2020 sonunda da bu oranda sabit tutulması öngörülüyor ki ekonomide bir %5'lik bir büyüme beklentisi ne paralel bu açık korunuyor. Dolayısıyla bütçede zaten kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Bütçe açıklarının bu şekilde devam etmesi önümüzdeki yıllarda hızla borç stoğunun, kamu borç stoğunun tekrar artışı anlamına gelecek. Daha orada değiliz, oraya gelmedik.
Onunla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim biraz.
Evet, dolayısıyla Türkiye'nin özellikle 2001 programı sonrasında uzun yıllar istikrarını, ekonomik istikrarını ve ki ekonomik istikrar politik tarafta da AKP oylarını arttırmıştı. Bu kamu borç stoğunun düşmesi, kaynakların reel sektöre artması, dışarıdan gelen kaynaklarla ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde sürdürülmesiyle sağlanmıştı. Şimdi bu resmin yavaş yavaş tersine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla ekonomiye verilen her destek, evet 2019'da belki daralma yılı vardı ama 2020-2021'e taşımak bu tür destekleri, o tarafta elde edilen kazanımları zarara sokmuş oluyor. Ben hemen susup sözü sana bırakıyorum.
Yok yani şimdi bunu bugünkü programımızın bir ismi olsaydı dondurma programı koyardı.
Evet, o da o çok ilginç.
Neden
evet.
Diyorum? Şimdi mesela şeylere baktım. Şu anda mesela önümde Türkiye'nin brüt dış borcunun, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı var. Şimdi AKP'nin performansıyla bak 2002'de geldikleri zaman kaçıncı çeyrek diyeyim? 2002 üçüncü çeyrekte geldiler değil mi AKP?
Evet.
Türkiye'nin brüt dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılı oranı %57'ymiş Gülden. Resmi istatistikler. Bunlar şeyden alıyorum. Maliyeden alıyorum yani. Şimdi malum yani başarılı olduğu dönemler var AKP'nin. Mesela nedir? Kaçtır? Mesela bana bir tarih söyle. Şu tarihte AKP'yi başarılı görüyorduk diye. Diyelim 2006-2007.
2008-2009'a kadar başarılı gözüküyor. Evet. Evet.
Yani 2006'da mesela %30-36'ya kadar inmiş. 37'ye
2008'e kadar da IMF programı devam ettiğini.
Yani %57'den %36'ya inmiş Türkiye'nin brüt dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Evet. 57'den 36'ya inmiş. Yani 20 puan düşmüş. Gelelim bugüne. 2019 en son veriler kaç? İkinci çeyrek şeyleri var. Tekrar %62'ye çıkmış.
Evet.
Ve ilk defa %60'ın üzerine çıktı geçen ay. Yani bu nedir? Bu aslında bu farkın altında da muhtemelen işte dondurmaya bakış farkı yatıyor.
Ama yani, kamudan da özel sektöre geçti tabii bu borcun evet. Sahipliği büyük.
Tabii o tablo da var önümde. O detayına girmiyorum artık. Yani kamu sektörünün borcunun nasıl özel sektör borcuna transfer olduğunu ona da girmiyorum. Ama işte Avrupa Birliği ilişkilerinin daha sağlıklı yürüdüğü, yani bütün küresel aktörlerin ve Türkiye'deki yatırımcının, tasarrufçunun, tüketicinin AB ile entegrasyona inandığı ve güvendiği bir ortamda Türkiye'nin brüt dış borç stoku 20 puan azalıyor. AB hayali artık ortadan kalktıktan sonra tamamen ve dondurma yeminin erotik olarak algılanmaya başlandığı bir dönemde tekrar %60'ın üzerine çıkıyor.
Evet.
Bunu da bir şey olarak görelim. Ha, bu sadece böyle de değil tabii. Mesela şeye baktım. Çeşitli tasarruf araçlarının aylık reel getirilerine baktım. Yorumu sen yap. Sen en azından benden daha iyi yaparsın. En yüksek reel getiri geçtiğimiz ay, Ekim ayında. En yüksek reel getiri devlet iş borçlanma senetlerinde. Yani İstanbul Borsası'ndan da, mevduattan da, başka tasarruf araçlarından daha yüksek.
Bu ne kadar eğer tehlikeli bir durum.
Eğer bir ülkede devlet iç borçlanma senetlerinin reel getirisi diğer bütün tasarruf araçlarının reel getirisinin üzerine çıkmışsa orada başka bir şeye bakmaya gerek yok. Orada işler kötü gidiyordur.
Kötü gidiyordur. Devlet para ihtiyacıyla ortadaki bütün kaynakları emiyor demektir.
Bütün kaynakları çekiyor. Bu çok güzel bir yere getirdin. Teşekkür ediyorum Gülden. Çok ustaca bir yere getirdin şeyi. Bu sadece devlet iç borçlanma senetlerinin faizler yüksek olması anlamına gelmiyor. Bu işte piyasadan kovma etkisi dediğimiz, yani devlet bütün tasarruf kaynaklarını kendine çekmeye başlamış demektir. Onu da zor çekiyor. Ancak faizleri yükselterek çekebiliyor.
Evet.
Devlet iş borçlanma senetlerinde. Bunun sonucunda da özel sektörün eline yatırım yapacak kaynak kalmıyor.
Evet, çok gerilere gitmek gerekmiyor. 2001 krizi IMF programı
öncesi. Aşağı yukarı aynı manzaraya geri dönüyor.
Evet, 80 ortaları, yani işte 80 ihtilali sonrası işte serbestleşme, arkasında işte 86-87 ile işte 99-2000 arasındaki dönem. Bu durumun böyle bu şekilde başlayıp giderek kötüleşip krizle sonuçlandığı bir dönem. Hani biraz genç arkadaşlar, dinleyenler o dönemin rakamlarını şöyle bir bakarlarsa anlayacaklar zaten.
Evet, yani aynı senaryoya geri dönüyoruz Gülden.
Evet.
Yani bunu nasıl görüyor şey, ben anlayamıyorum yani, bilemiyorum.
Valla işte hükümetimizin açıklamalarından büyük bir başarı öyküsü olarak lanse edildiğini görüyoruz. Ama işin gerçeği öyle değil. Rakamlar zaten söylüyor bunu. Hani bizim yorum yapmamıza çok da fazla gerek yok.
Yine aynı şeyi söyleyeyim. Yani AKP'nin başarılı olduğu yıllarda 3 milyar dolara kadar inmiş olan dış borç stoku, yani şimdi şu anda tekrar çok yüksek yerlerde, pardon, Merkez Bankası'nın dış borç stoku yine çok yüksek yerlere çıkıyor. Toplam dış borç stoku ise, bak o da çok şey önemli, yani nerelere kadar, yani bunlar çok önemli. Yani AKP iktidara geliyor, AKP iktidara geldiği yıllarda işte yaklaşık 70 milyar civarında olan toplam dış borç stoku Türkiye'nin, oran olarak değil. Ondan sonra uzun yıllar şeyini koruyor belli bir şimdi, ama şu anda tekrar çok yüksek yerlere, yani şu anda 147 yani 150 milyar dolara geldi, şey yapmış vaziyette.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Kamu sektörünün, özel sektörüne bahsediyorum, Türkiye'ne bahsetmiyorum, kamu sektörüne
bahsediyorum.
Kamu sektörü uzun yıllar belli bir şeyi korumuş olan şey şimdi yine 150 milyar dolar sınırına gelmiş vaziyette.
Ya işte o yüzden anketlerde bu yeni partiler merkez sağın içinden çıkıyor. Bir takım hareketler var. Hani bütün bunları gören gözler geliyor. Halk da zaten her gün hissediyor. Demişken yani, lütfen söyle.
Şeyde baktım, estağfurullah. Yani mesela İhracat birim değer endeksleri yayınlanıyor. İhracat miktar endeksleri ve birim değer endeksleri yayınlanıyor. Eylül yayınlandı en son. Mesela ihracat birim değer endeksinde %4'e yakın azalma var. İmalat sanayinde %4'ten fazla. İhracat birim değer endeksinde.
Evet.
İhracat miktar endeksinde ise %4 civarında artış var. Bu ne demek? Yani bu Türkiye dışarıya daha fazla mal satıp daha az para kazanıyor.
Kazanıyor demek, evet.
Yani ihraç ettiğimiz malları değersizleştirmiş vaziyetteyiz şu anda.
Evet, ve bunun da hani kurun geldiği seviyeyle falan hiçbir alakası yok.
Evet.
Ne yazık ki. Başka evet, türlü bir verimsizlik.
Evet, evet. Yani çok sıkıntılı bir yere doğru Türkiye gidiyor. İşte ama
evet.
Evet, ama dondurma ama bir çıkışımız var ya, bunu sana söyleyeyim. Eğer dondurmaya sansür gelirse Türkiye kurtulur.
Kurtulur, evet.
Türkiye oradan, buradan. Bütün bu söylediklerimizin temel sorumlusu dondurma.
Evet ama hani benim bildiğim Türk halkı da dondurmamak da yasaklanırsa ya da
Valla
şey olursa
dondurma
o zaman
yani
isyan
lazım.
eder hakikaten.
Yani şimdi Can Yücel'in bir mahkeme ifadesi geldi aklıma. Yasal bir şekilde. Bu zabıtlara geçmiş ama burada söyleyemem tabii. Ama
Ya
yasal bir şekilde yani. Yargının
anladık.
yani hakime söylediği, hakimin
Evet.
çok büyüdüğü ve sonra da beraat ettirdiği Can Yücel'i. Ben, yani dondurma da yalanarak yenir yani. Ne yapacaksın yani?
Bilen bilir, bilmeyen de baksın Ekşi
Evet.
Sözlük'ten diyelim o
Evet,
zaman.
Can Yücel'in sözünü de bilen bilir, bilmeyen de hakikaten baksın yani.
Baksın.
Mahkemede
Aa, cuk oturdu, evet.
bir lafın şey olarak ne derler, erotik görüldüğü için yargılanıyor. Orada da hakim memleketi buna böyle denir diyor. Hakim gülüyor, bayağı gülmüş ve beraat ettirmiş.
Evet.
Evet.
Şimdi
Umarım
bir
dondurma da
taraftan
beraat eder.
umarım, umarım.
Programın
Şimdi
adı dondurma yani bugün onun için de
evet, ben
çok
ana
güzel.
başlık olarak çoktan buldum başlığını da koyacağım şimdi. Bir
Evet.
taraftan da işte bu Trump'ın danışmanlarından yine tam ziyaret öncesi S-400'ler konusunda ısrar ederse Türkiye yaptırımlar gündeme gelebilir açıklaması var. Diğer taraftan bir saat kadar önce geçti son dakika olarak ama henüz ortaya çıkmış değil, doğru mudur yanlış mıdır bilemiyoruz ama büyük ajanslarda geçti. Bu S-400'ler konusu sebebiyle tekrar bir o hani seni arayacağım arkadaşım dediği mektup gibi tehdit mektuplarından
I'll
bir
call
tanesi
you later.
geldi. I'll call you later, evet gibi bir yine bir tehdit mektubu olduğu yazılıp çizildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın ziyareti öncesi S-400 tarafından açıklamalar bir gerginlik etkilemiş durumda. İşte Ermeni soykırım tasarısının temsilciler meclisinde kabulü, Suriye operasyonu arkasından işte IŞİD'lilerle olan mücadele mücadelesine döndürülmüş gibi oldu. Ama orada aslında merkezde Amerika ziyaretinin temelinde Amerika'nın devletin daha çok Pentagon'un YPG ile ilişkileri, YPG PYD ile ilişkilerin statüsü Türkiye'nin gündeminde. Fakat öyle bir haftada gidiyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump da tam kendi canıyla meşgul. Bu azil süreci çok ciddileşmiş durumda Amerikan Başkanı açısından. Ukrayna'daki işte yönetime kendi rakibi, demokratlarda olası rakibi olacak kişinin oğlu orada çalışmış, neler çalışmış, ne işler yapmış, yaptığı zorlama, işte yardımı ona bağlıyor olması. Azil sürecinde herkesin bir takım kapalı kapılar ardında ifadeler vermesine neden olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Tam da bu hafta o ifadelerin basına açık versiyonları ortaya çıkacak. Dolayısıyla Amerikan basını tam bununla delirmiş olacak. Trump da bayağı köşeye sıkışmış olacak. Böyle bir haftada Erdoğan ne bekleyebilir Trump'tan? Çok fazla şey bekleyemez gibi gözüküyor ya da çok fazla bir şey bekleyebilir de elde edemez gibi gözüküyor. Murat Yetkin bugünkü köşe yazısında bunu gündemine almış. Biraz eli boş geçecek, dönecek gibi gözüküyor demiş. Çünkü Trump'tan öteye hakikaten Pentagon'un bu yeni projesi, müttefik olmayan, ülkesi olmayan birimlerle, yani tam da YPG PYD'yi tarif eder şekilde Pentagon'un bir projesidir bu. Bundan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Erdoğan bu tarafta eli boş dönecek gibi bir yazıyla çıkmış. İlginç tarafı, hani ekonomi tarafından ilginç tarafı, eğer bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanacaksa, eğer Trump zaten kalmayacaksa yaptırımlar çok hızlı gündeme gelebilecektir ama Trump'ın yerinde kalmasına kısa vadede rağmen yaptırımlar tekrar gündeme gelebilecek gibi gözüküyor. O zaman da zaten biliyoruz ki işte piyasalar biraz oynaklaşıyor ve ekonomi etkileniyor. Ama bir diğer taraftan da yaptırımlar ne kadar gündeme gelse de Trump faktörü son dakikada devreye girip işte arkadaşlığıyla Erdoğan'ı bir kez daha rahatlatıyor gibi gözüküyor. Genel dinamik bu. Bu haftadan Erdoğan'ın Amerika ziyaretinden sence biz politik tarafta da, Suriye tarafında tabii özellikle, ekonomi tarafında da neler pozitif anlamda bekleyebiliriz ya da neler beklemeyebiliriz? Ne olacak, ne bitecek? Senin görüşünü alabilir miyim?
İki şey söyleyeyim yani mesela bu konuda. Bu hafta sonu Almanya'daki katıldığım programda da bunu yakaladım. Bu Amerika gezisinin bence iki farklı boyutu var. Bir tanesi kısa vadeli boyut, bir tanesi uzun vadeli boyut. Şimdi uzun vadeli boyuttan başlayayım istersen.
Lütfen.
Bunu Ahvale'de yazdım, bugün yayınlandı. Yani bu mesele, bu mektup meselesi işte akıllı ol lafı, seni arayacağım sonra lafı falan yani böyle olacak iş değil yani bunlar. Aslında sıradan bir diplomasi krizi falan değil. Bunlar bir uluslararası ilişkiler krizi değil. Geçen hafta da bunu biraz konuştuk seninle, hatırlıyorum yani. Bunlar çok daha önemli bir krizin habercileri. Türkiye çok büyük bir hızla Batı değerler sisteminden kayıyor. Çıkıyor. Kayıyor yani resmen ve bunun ve bir nokta uyuşmazlığı yaşamaya başlıyor. Kimle yaşıyor? NATO ile yaşıyor.
Avrupa Birliği yaşıyor.
Evet. Avrupa Birliği yaşıyor. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi ile yaşıyor. Avrupa
İnsan Hakları NATO'ya kadar dikkatli açıklamalar yapıyor bir taraftan.
İnsan Hakları Mahkemesi ile yaşıyor. Evet, yaşıyor. Amerika ile yaşıyor belki de en önemlisi.
Trump'la yani, değil ama Amerika'yla yaşıyor.
Ama Trump'tan bile çok emin değilim yani. Ne yalan söyleyeyim. Yani Trump çünkü bir iş adamı, fazla pragmatik. Yani kötü bir kelime kullanmak istemiyorum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için. Ama aşırı pragmatik bir adam. Eğer mesela bu hafta o yüzden işte kısa vadeye dönersem de Erdoğan'ın şansını çok yüksek bulamıyorum. Çünkü kendi azil süreciyle ilgili, impeachment'la ilgili bir şey var. Bir mesele var. Orada herkesi satar Trump.
Tabii.
Biliyor muyum?
Çünkü daha can havliyle, evet.
Can havliyle, aynen köşeye sıkışmış bir kedi gibi herkesi satabilir. Yani ailesini de herkesi satabilir. Yani eğer ailesinden birisini şeylerin eline atarsa, savcıların önüne atarsa sen kurtulacaksın deseler, onu da yapar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu anda bir de herkes biliyor ki şu anda Erdoğan'ın hoşuna gidecek. Erdoğan'ın Amerika'dan kazançlı döndüğü izlenimi edinebilecek herhangi bir şey Senato'da Trump'ın işine yaramayacaktır. Bilakis ters gidecektir. Hem Senato'da hem şey yani Kongre'nin bütününde işine yaramayacaktır. Dolayısıyla yani belki çok uzun süredir ilk defa çok kötü bir konjonktürde gidiyor şey Erdoğan Amerika'ya.
Peki bunu bilmiyorlar mı danışmanları bu haftanın kötü bir hafta olduğunu?
Bence artık bu şeyden sonra bu mektup olayından sonra bunun belki de mecbur kaldılar. Ondan sonra bilemiyorum. Ya da tabii bunu söylemek için elinde yeterince bilgi yok, belge yok ama belki de ipleri koparmaya gidiyordu. Ayrı bir koşul bir şey. Yani Batı sistemiyle iplerini koparmaya oynuyor. Yani 2023'e Türkiye'ye belki de başka bir Türkiye olarak girmek istiyor Erdoğan. Bunu biz bilmiyoruz. Yani Cumhuriyet'in 100. yılından belki de bambaşka bir Türkiye olarak girmek istiyor. Yani Batı değerler sisteminden, Batı ittifaklarından, Batı kurumlarından çıkmış bir Türkiye olarak girmek istiyor belki de. Bu da azı bence sıfır olmayan bir ihtimal.
Evet ama etki arttıkça etkiye tepki de oluşuyor zaten ülke içinde, ülke dışında da.
Ülke içinde de oluşuyor ama ülke içindeki tepkiyi yani bir şekilde demokrasi düzeyini daha da aşağı çekerek, hukuk düzeyini daha da aşağı çekerek kontrol edeceğini zannediyor, düşünüyor gibime geliyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet ama işte işin paradoksal tarafı o bu işler yapıldıkça ekonomi kötüye bağlı.
Ekonomik işte evet. Tek sorun orada. Bir tek sorun orada. Bu esas paradoksal şey bu. Türkiye cari açık veren bir
dış
ülke.
Dış borçla büyüyen bir ülke en
basit. Cari açık veriyor Türkiye. Evet. Ve cari açık ve diktatörlük bir yerde olmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunu galiba çok iyi anlatamıyor danışmanları şey Erdoğan'a. O Putin'e öykülüyor. Putin nasıl herkese kafa tutuyor? Ben niye tutmayayım diyor. Ya belki kendini Rus çarlarıyla Osmanlı'yı mukayese ederek başlıyor belki kafasındaki düşünce. O Rus çarlarından Putin'e gelmiş. Ben de Kanuni'den Erdoğan'a geldim diyor. O nasıl kafa tutuyorsa ben de tutarım diyor. Ama Rusya'nın elinde Gazprom'un olduğunu bilmiyor. Biliyor da onun diktatörlükle ilişkisini bilmiyor Gazprom. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Almanya'ya katıldığım televizyon programına yine aynı şeyi anlattım. Bir kitap okumuştum Gazprom'la ilgili. Belki bu programda dahi söylemişimdir. Bu çok önemli bir şeydir çünkü. İşte 1989-90 Sovyetler Birliği dağılıyor ve içinde Gorbaçov'un da olmadığı bir derin Rusya grubu toplantı yapıyorlar. Ne yapacağız diye, ne yapmamız gerekir diye. Orada da en kıdemli Rusya derin devleti, bak Sovyetler Birliği demiyorum, Rusya derin devletinin bir adamı bir şey soracağım diyor. Bütün bu ayrışma olduğu zaman Gazprom'un bütünü diyor bizim elimizde kalacak mı diyor. Evet diyorlar. Ha, o zaman kusura bakmayın ben gidiyorum. O zaman önemli bir şey değil.
Bir şey yokmuş diyor. Anlatmamışsın.
Yokmuş. Evet. Anlatmışımdır muhtemelen.
Çok yok anlatmadın. Bu. Anlatmadın daha önce. Belki başka yerde bizim platformda bu platformda anlatmışsın.
Yani keşke o kitabı Türkçe'ye çevirip Erdoğan'ı okutsak. Adamın bütün endişesi Gazprom. Gazprom gitmiyorsa benim işim var akşam. Arkadaşlarla buluşacaktım ben gidiyorum diyor. Yani önemli değil demek zaman diyor yani bu şey.
Yani tabii Kanuni zamandaki coğrafya, o zamanki doğal kaynakları Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetiyle şu an bu dünyanın zenginlik yarattığı faktörler birbirinden çok farklı. Onu da bir
Bunu
anlatsalar iyi
biraz
olur.
hayrımıza yani. Eğer Türkiye'nin bir doğal gazı ve petrolü olsaydı Erdoğan çok daha büyük sorun olurdu.
Evet. Putin'e
Onu
rakip
da
olurdu, evet.
Evet, Putin'le hakikaten yarışmaya başlardı bu sefer. Şimdiki yarışması Putin'le yarışma yani olumlu anlamda yarıştığını düşünüyor herhalde. Ama yapay bir yarışma, sahte bir yarış. Çünkü Putin orada geçmesi mümkün değil. Çünkü Putin'in cari fazlası var.
Evet.
Bizim
Ne yapsa bütün yaptırımlara rağmen, her şeye rağmen işte
bizim
Avrupa
işte
doğalgazının merkezi orası.
Ya Türkiye'de kişi başına geliri tekrar 2000-3000 dolara indirmeyi göze alırsa onu bilemem.
Evet.
Ya onu bilemem. Yani böyle bir Türkiye'yi göze alırsa yani şeyden yani Mugabe'nin yaptıklarını yapmaya kalkarsa yani Rodezya'dan işte Zimbabwe'ye geçiş sürecini aynen yaşatırsa yani aşağı yukarı ekonomisi en düzgün işleyen Afrika ülkesinden bir aylık enflasyonun milyonlarla ölçüldüğü bir Zimbabwe'ye dönüş isterse onu bilemem. Ona o zaman yapacak bir şey yoksa kişi başına gelir değerde 2-3 bin dolara döner, iner tekrar. O zaman da bilemiyorum artık ne olur.
Evet, dolayısıyla hani bu konunun başına dersek Trump'la olan toplantısında Batı ile bağlarını koparması evet bir olasılık. Ama mevcut ekonomik durum içinde çok kolay bir olasılık değil gibi.
Aynı gün Senato'da oylama varsa Trump'ın bu toplantıya katılacağından bile şüpheliyim ben.
Yani öyle olmamasını dileyelim. Öyle olmamasını dileyelim. Yani mektuptan
Evet,
sonra kötü bir aşağılama olur. Evet.
Evet ama yani böyle bir şey de çok ilginç ya. Bizim diplomasi, dışişleri, danışmanlar nasıl göze aldılar bunu? Ya umurunda mı Erdoğan ya orada şeyin şu anda?
Tabii, tabii. Trump gibi bir insan tabii şu anda çok büyük
Kendi derdi
dertlerle
ama
uğraşıyor. Aynen.
Yani bir aziz süreciyle karşı karşıya ve ciddi bir aziz süreciyle karşı karşıya. Üstelik ikinci döneminde değil daha. Bir dönem daha seçilmek istiyor ve böyle bir ihtimal de var Amerika'da üstelik yani.
Evet, seçmede bir sene kalmış.
Evet, bir sene
bütün
kalmış.
Bu açıklamalar şimdi su yüzüne çıkacak.
Evet.
Bakalım yani bu hafta belki de Trump Erdoğan görüşmesinden çok Trump'ın başına gelecek olası gelecekler
Bir
bizim
de
de dahil gündemimizi daha
şunu
çok
bilmiyorum.
meşgul edecek.
Bizim yaptığımız yorumlar yani eksik bilgiyle imperfect information'da yapılan analizler gibi Türkiye ile ilgili IŞİD ile ilgili neler biliyor Trump yönetimi onu bilmiyoruz.
Evet, bu konuya değinmen güzel çünkü evet bu çok önemli bir nokta.
Onu bilmiyoruz. Yani
Evet.
mesela işte aile servetinden bahsediliyor. Bununla ilgili nasıl bir bilgi var elinde? Onu da bilmiyorum.
Tabii o
Dolayısıyla
gündeme geldiği anda bir anlaşma oldu. Mesela
evet.
Esad'ın açıklaması vardı bugün. Yine basında yer alan. Suriye'nin petrolünü ABD ve Türkiye beraber çaldılar diye. Bu resmin içinde hani bu bir iddiadır. Doğruluğunu yanlışını bizim tartışmak yeri
Tabii
değil.
tabii
Çünkü bilgiye sahip değiliz.
yani elinizde
Doğruluğunu
eksik yapmak
yanlışını,
yok.
evet. Hani Esad da gerektiği zaman neler yapabildiğini gördük bu açıklamalar. Yani ama bu açıklamanın en azından bu tehdidin diyelim içinde bir de IŞİD'i koyduğumuz zaman IŞİD'in ilk zamanlarda nasıl Türkiye'ye rahatça girip çıktıklarını hatırladığımız zaman hani Trump'ın
Aynen.
elinde bir takım kozlar olması son derece muhtemel
Aynen.
Erdoğan ve ailesiyle ilgili. Dolayısıyla hani bu
Her yerde.
toplantıda bunlar gündeme gelecek diye bir şey söylemeye çalışmıyorum bile ama bunlar demokrasinin kılıcı gibi tepesinde duruyor bu iktidarın. Ne zaman aşağı düşeceği çok belli olmayan
Bazı şeyleri
güçler bunlar.
elimizde yeterli bilgi olmasa da bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum her şeye rağmen. Yani
Evet.
mesela diyor ki şeyin ilk eşi, ilk hanımı diyor, hanım diyor gayet kibar konuşuyor. Şeyin neydi Bağdadi'nin. Bir ile 1,5 yıl arasında bizim elimizde diyor. Bir kere
Evet.
Cumhurbaşkanı ne kadar da elinde olduğunu bilmiyor mu? Bu bir. Niye bunu şimdi açıklıyor? İki. Değil mi?
Evet.
Yani
Bağdadi'nin yakalandığı ya da öldürüldüğü yer ayrıca.
Yer 5 kilometre Türkiye sınırına.
Evet, bunlar ilginç konular.
Bağdadi'nin oraya geldiğini bilmiyor mu Türkiye istihbaratı? Yani oraya 8 helikopterle geldi. Bu helikopterler şey helikopterler değil. Amerika 8 helikopterle yaptı deniyor. Bunlar bizim şeyin bindiği 5 kişilik helikopterler değil. Bunlar büyük askeri helikopterler. Oradan işte şeyin cesedini aldıkları gibi acaba IŞİD'le ilgili ne tür arşivler aldılar? O arşivlerde neler var?
Evet, kim bilir belki de işte bu. Yani bu ilginç bir hafta olacak.
Petrolle ilgili yani. Sen biraz önce bugün Esat'ın söylediğiyle ilgili çok güzel bir şey söyledin yani. O petrol paraları ne oldu?
Evet. Ya da bu itham niye var? Yani Amerika ile Türkiye'yi çaldı diye. Bizim bildiğimiz Türkiye oradan petrol ihracatı üretimi yapmadı çünkü.
Ama altından sopa göstermek mi bu birilerine Türkiye'de? Bilemiyorum yani. Çok
Yani bizim bilmemiz imkanı yok ama hani bu başlıklar biraz düşünen birileri için dikkat çekici tehditler içeriyor.
aynen öyle güzel.
Evet.
Aynen.
Eser süremizi
Tamam
doldurduk.
ama güzel bir program oldu bence.
Evet, keyifli oldu ama dondurmanın faydalarını
Bunun faydaları yani evet.
unutmayalım.
Ama bu Türkiye'nin de şeye katkıları oluyor dünya kültürüne mesela.
Oh,
Yalan
tabii.
falan bir dondurma nasıl yenir mesela şimdi? Bunu öğretiz dünyaya.
Evet. Bir
Değil
kaba koyup kaşıkla ben bazen çocuğuma yediriyorum üstüne dökmesin diye. Ama hani erotik bulduğum için değil tabii. Sonraki
Evet.
pratik amaçlarla. Neyse
Evet.
ya bunu
Evet.
tartıştığımızda zarar, akıllara zarar.
Artık şeyin ne derler yani çok şeyin taştığı bir yer yani artık
Evet.
sabırlarının
Sabırların evet, gerçekten taştığı bir nokta.
taştığı bir yer. Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkürler
Haftaya
Gülden.
bu görüşmeyi değerlendiririz hep beraber.
Çok teşekkürler Gülden. Çok sağ ol. Kolay gelsin sana
Sana
da.
da sağlıcakla kalın sevgili
Sağ ol.
dinleyiciler. Haftaya
Hadi görüşürüz.
görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkürler.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.